Ayrım 12. Ama 936. gece olunca demiş ki, Şeyh İblis başkatibi çağırtmış, o da bir horoz derisi alıp oracıkta söz konusu şehadetnameyi hazırlamış. Sonra onun üzerine Şeyh İblis'in yazdırdığı şekilde küfi harflerle ve güzel yazıyla mükemmel satırlar çiziktirmiş. Ve bu şehadetnameyle genç Tufe'nin bundan böyle kuşların başkanı olduğu kesinleşmiş ve özel bir kararnameyle ut çalanların ve şarkıcıların sultanı olarak atandığı belirtilmiş ve şehadetname Şeyh İblis'in mührüyle damgalanmış. Ve yanı başına öteki ecinni reislerinin ve sultanlarının mührü basılmış. Bu iş bitince belgeleri küçük bir altın çekmeceye kilitlemişler. Çekmeceyi de merasimle Tufe'ye vermişler. O da bunu alıp teşekkür makamında öperek alnına götürmüş. O zaman iblis kendisini çevreleyenlere bir işaret yapmış ve hemen her biri bir sandık yüklenmiş ecinni hamallar içeri girmişler. Hepsi birbirine benzer 12 adet olan bu sandıkları Tufe'nin önüne koymuşlar. İblis de onları birer birer açıp içindekilerini Tufe'ye göstererek bunlar senin malın demiş. Birinci sandık baştan aşağı değerli taşlarla doluymuş. İkincisi altın dinarlarla, üçüncüsü külçe halinde altınla, dördüncüsü kuyu mişi mücevheratla, beşincisi altın şamdanlarla, altıncısı kuru şekerleme ve halile ağacının meyveleri. Halile ağacı meyvesi mirobolan, dobaat ve boya işlerinde kullanılan değerli bir bitki ürünü. Yedincisi ipek giyim eşyası, sekizincisi düzgün ve kokular, dokuzuncusu musiki araçları, onuncusu altın sofra takımları, on birincisi işlemeli giysiler ve on ikincisi her renkten ipek giysilerle doluymuş. Tuhfe bu 12 sandığın içindekileri gördükten sonra iblis hamallara yeni bir işaret yapmış, onlar da sandıkları yeniden yüklenmiş ve Tuhfe'nin ardında düzenli biçimde yer almışlar. O zaman ecinni eceleri ağlayarak gelip kuşların başkanına vedada bulunmuşlar ve Kameriye Sultan ona ''Kardeşim ne yazık ki bizi terk ediyorsun ama hiç değilse bize arada bir oturduğun köşkte gelip seni görmemize ve akılları baştan alan güzelliğinle gözlerimizi şenlendirmemize izin ver.'' Ama istersen bundan böyle görünmez olacak yerde yeryüzü kızlarının kılığına gireyim ve soluğumla seni uyarayım demiş. Tuhfe de tüm dost yüreğimle ey Kameriye kardeşim, evet kuşkusuz senin soluğunla uyanmaktan ve seni yeni başımda yatırmaktan zevk duyacağım demiş. Ve oracıkta yeniden öpüşmüşler ve bin kez sevgi yemini etmişler. O zaman iblis gelip Tuhfe'ye sırtını çevirip önünde eğilmiş ve onu ata biner gibi oturtmuş. Vedalaşmalar ve yerinme hıçkırıkları arasında kız sırtında olduğu halde hemen artlarından sandıkları sırtlarında bulunan hamallar kendilerini izlerken uçmuş. Ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir zaman içinde hepsi birden kazasız belasız Bağdat'ta Emirül Mümin'in sarayına ulaşmışlar. İblis Tuhfe'yi yavaşça yatağın üzerine bırakmış, hamallar da 12 sandığı düzgün bir şekilde duvarın önüne dizmişler. Ve kuşların başkanının önünden yeri öperek iblis başta olmak üzere en küçük bir gürültü yapmaksızın geldikleri gibi çekip gitmişler. Tuhfe odasında ve yatağında kendini yalnız başına bulunca sanki oradan hiç çıkmamış gibi olmuş. Başına gelen her şeyin bir rüyadan başka bir şey olmadığını sanmış. Ve de duygularının gerçek olup olmadığından emin olmak için udunu eline almış, düzen tutturup iblisin öğretmiş olduğu yeni makam üzere dönüşüyle ilgili doğaçlama dizeler söyleyerek çalmış. Köşkü koruyan hadım ağası odadan gelen ut sesini ve şarkıyı duymuş ve ''Vallahi bu benim hanımım Tuhfe'nin çalışı'' diye haykırmış ve dışarı fırlayıp bir bedevi güruhu tarafından izlenen bir Adem gibi koşarak ve çok heyecanlandığı için düşüp kalkarak adeti gereğince Emirül Mümin'in kapısında görevde bulunan baş hadım ağası Cellat Mesrur'un yanına ulaşmış. Ve ''Ya Seydi, ya Seydi'' diyerek onun ayaklarına kapanmış. Mesrur da kendisine ''Sana ne oldu ve böyle bir saatte buraya ne yapmaya geldin?'' demiş. Hadım ağası ''Çabucak ya Seydi, Emirül Mümin'ini uyandır. Hayırlı haberler getirdim.'' demiş. Mesrur ona ''Sen deli misin ki ey Savvap, beni bu saatte Halife Efendimiz'i uyandırmaya mukredir sanıyorsun?'' diyerek homurdanmaya başlamış. Ama öteki öylesine ısrar etmiş ve öylesine bağırmaya başlamış ki sonunda Halife gürültüyü işitmiş ve uyanmış. Ve içeriden ''Ya Mesrur, dışarıdaki bu gürültü de ne böyle?'' diye sormuş. Mesrur da titreyerek ''Köşkün koruyucusu Savvap buraya gelip beni buldu ve Emirül Müminini uyandır deyip duruyor.'' diye yanıt vermiş. Halife, ''Bana ne söyleyeceksin ey Savvap?'' diye sormuş. Hadım ağası da ''Ya Seydi, ya Seydi'' diye kekelemekten başka bir şey söyleyememiş. O zaman Hanife, uyurken içeride başı ucunda bekleyen cariye genç kızlardan birine ''Git de işin ne olduğunu öğren.'' demiş. Bunun üzerine genç kız odadan çıkıp hadım ağasının yanına gelmiş ve köşkü koruyanı içeri almış. Hadım ağası öyle bir haldeymiş ki Emirül Müminin'i gördüğünde önünde yere kapanıp saygı duruşunda bulunmayı unutmuş ve sanki bir benzeriyle hadım ağalarının diliyle konuşurcasına "Yallah kalk çabuk yatağından, hanımım Tuhfe odasında ut çalıp şarkı söylüyor, çabucak gel de onu işit ey herif!" diye haykırmış. Şaşırıp kalmış olan halife bir tek sözcük söyleyemeden hadım ağasına bakıp kalmış. Öteki de halifeye söylediklerimi anlıyor musun? Vallahi ben deli falan değilim. Sana hanımım Tuhfe yatak odasında bulunuyor ve de ut çalıp şarkı söylemekte diyorum. Çabuk gel acele et demiş. Harun Reşit de kalkmış, çabucak eline geçen ilk urbayı sırtına geçirmiş. Aslında hadım ağasının sözlerinden bir tekini bile anlamaksızın ona Allah belanı versin ne diyorsun sen? Bana nasıl oluyor da hanımın Siddi Tuhfe'den söz ediyorsun? Onun kapılar pencereler kapalıyken odasından kaybolduğunu ve de her şeyi bilen vezirim Cafer'in onun yok oluşunun doğal olmadığını, ecinnilerin ve de benzerlerinin marifeti olduğunu söylediğini bilmiyor musun? Ve de ecinniler tarafından kaldırılıp götürülen kişilerin bir daha geri dönmediklerinden haberin yok mu? Kara beyninde yer almış bulunan kaba bir rüyadan ötürü gelip efendini uyandırma küstahlığını gösterdiğinden dolayı Allah belanı versin ey köle demiş. Hadım ağası da ben ne rüya gördüm ne hayal kuruyorum. Bakla falan da yemedim. Kalk bakalım bunca acılar çektikten sonra gel de Havva kızlarının en harikasını gör demiş. Halife de her şeye karşın hadım ağası Savvap'ın deliliğini ortaya koyan bu sözleri işitince gülmekten kendini alamamış ve ona eğer söylediklerin doğruysa talihin yaver gitti demektir. Çünkü sana özgürlüğünü bağışlayacak ve 1000 altın dinar vereceğim ama her şey yalansa ve sana hemencecik söyleyeyim ki bir zencinin kara rüyası sonucu mutlaka yalandır seni çarmıha gerdireceğim demiş. Hadım ağası da ellerini göğe kaldırarak ''Ya Allah, ya koruyucu, ey koruyucuların efendisi, kara beynimde ne bir rüyanın ne de bir hayalin barınmasına izin ver.'' diye haykırmış. Halifeye yol göstererek ''Ve kulak işitmek içindir, gözler görmek için, gel öyleyse gözünle ve kulağınla görüp işit.'' diyerek önden yürümüş. Harun Reşit köşkün kapısına ulaşınca ut çalınışını ve şarkı söyleyen Tuhfe'nin sesini işitmiş ve gerçekten o anda Şeyh İblis'in kendisine öğrettiği makam üzere çalıp söyleyen kesinlikle oymuş. El Reşit de alt üst olmuş ve zaten uçup gitmiş olan aklını büyük zorluklarla başına toplayarak anahtarı kilide sokmuş, eli öylesine titriyormuş ki kapıyı açmayı becerememiş, sonunda bir an gelmiş yüreklenmiş, bel veren kapıya dayanarak ''Bismillah, Tanrı şeytanı kahretsin, kötülüklere karşı Tanrı'ya sığınırım.'' diyerek içeri girmiş. Tuhfe, Emirül Müminin heyecanı kapılarak alt üst olmuş halde içeri girdiğini görünce çabucak ayağa kalkmış ve onu karşılamaya koşmuş. Onu kollarıyla sararak bağrına basmış. El Reşit de ruhunu yitirmişçesine bir feryat koparmış ve bayılarak sırt üstü düşmüş. Tuhfe onun yüzüne miskli gül suları dökmüş ve baygınlıktan kurtulasıya kadar alnını, şakaklarını ıslatıp durmuş. Bir an sarhoş gibi bakınmış. El Reşit yanakları boyunca yaşlar akmış ve sakallarını ıslatmış. Ve tam olarak duyarlılığını kazanınca onunla birlikte ağlayan sevgilisinin okşayışları ve birbirlerine söyledikleri sözler tüm anlatılanların ötesinde kalmış. El Reşit ona, ey Tuhfe, senin kayboluşun kuşkusuz olağan dışı bir şeydir ama dönüşün daha da olağan dışı ve kavrayışı aşıyor demiş. El Reşit ona, ey Tuhfe, senin kayboluşun kuşkusuz olağan dışı bir şeydir ama dönüşün daha da olağan dışı ve kavrayışı aşıyor demiş. O da başım üzerine yemin ederim ki efendim gerçek de budur. Sana her şeyi anlatıp olan biteni belirtince ne diyeceksin acaba diye yanıt vermiş. Ve ona daha fazla bekletmeksizin yaşlı şeyhin köşke sessizce girişini, iblisin sarhoş olarak yaptığı raksı, heladan yer altına inişlerini, kanatlı atı, ecinnilerin sarayını, ecinni ecelerini ve özellikle kameriyenin güzelliğini, yemekleri, onurlandırmaları, çiçeklerin ve kuşların şarkılarını, iblisin musiki dersini ve sonunda kendisine verilen kuşların başkanı sıfatını taşıyan şehadetnameyi ona anlatmış. Ve horoz derisi üzerine yazılı söz konusu şehadetnameyi önünde açmış. Sonra halifeyi elinden tutarak ona 1000 dilin tanımlayamayacağı, 1000 kâtibin yazıya dökemeyeceği 12 sandığı birbiri ardından açarak göstermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş ama 937. gece olunca demiş ki ve ona 1000 dilin tanımlayamayacağı, 1000 kâtibin yazıya dökemeyeceği 12 sandığı birbiri ardından açarak göstermiş. Bunlar sonradan beni Barmakilerin ve beni Abbasların zenginliklerinin kaynağı olmuş. El Reşit'e gelince sevgilisi gönüllere armağanı yeniden bulma sevinciyle Bağdat'ı bir kıyısından öbürüne süsletip ışıklandırmış. Hiçbir fakirin çağrılmasının unutulmadığı harika şölenler vermiş. Bu şenlikler sırasında her zamankinden fazla onur ve yüceliğe kavuşmuş olan İshak Ülnedim, duyduğu minnetle Tuhfe'nin sonsuza dek kahrolası iblisten öğrendiği de dahil, kendisine öğretmekte noksanlık göstermediği birçok şarkıyı halk önünde söylemiş. Harun Reşit ve gönüllere armağan da aşkın mutluluğu içinde mezar sağlayıcının gelmesine kadar zevkli bir hayat yaşamaktan geri kalmamışlar. Ve işte ey bahtı güzel şah, gönüllere armağan, kuşların başkanı genç Tuhfe'nin öyküsü böyledir. Şah Şehriyar Şehrazat'ın bu öyküsüne özellikle çiçeklerin ve başta hüthüt kuşunun ve karganınkiler olmak üzere kuşların şarkılarına hayranlığın sınırında hayran olmuş. İçinden vallahi vezirimin bu kızı benim için büyük bir lütuf oldu. Onun erdemlerini ve niteliklerini taşıyan birisi ölmeye layık değildir. Onun hakkında kesin bir karara varmadan önce bir süre daha düşünmem gerek ve sonra belki de onun hala bana anlatacağı kim bilir daha ne harika öyküleri vardır diye düşünmüş. Ve ruhunda o güne kadar duymadığı bir coşkunluk duymuş. Öyle ki ansızın Şehrazat'ı yüreğine bastırmaktan kendini alamamış ve ona ''Sana benzeyen kızlar kutsansın ey Şehrazat, bu öykü içerdiği çiçeklerin ve kuşların şarkılarıyla ve ruhumu zenginleştiren bu şiirlerin sağladığı büyük öğretiyle beni son kertede heyecanlandırdı. Dolayısıyla ey vezirimin erdemli, rahat ve güzel konuşan kızı, eğer hala bana anlatacak bunun gibi 1, 2, 3 ya da 4 öykün varsa anlatmaya başlamakta tereddüt etme. Çünkü bu akşam ruhumun senin sözlerinle yatıştığını ve tazelendiğini ve yüreğimin sözgenliğinle sana bağlandığını hissediyorum.'' demiş. Şehrazat da ''Ben efendim Şah'ın bir kölesinden başka bir şey değilim. Onun övgüleri benim erdemlerimin üstündedir. Ama madem ki bunu arzu etmektesin, sana kadınlar, kolluk amirleri ve benzerleri hakkında bazı olayları anlatmak isterim. Ancak bu öyküler biraz özgürce ve gözü pek olduklarından, sözlerimin senin ruhunu tedirgin edeceğinden ve güzel yaratılışının seveceğini inciteceğinden korkuyorum. Çünkü ey zamanı şahı, halk genellikle sakınımlı bir dili ve onun bazen yerindelik sınırını aşan anlatımlarını bilmez. Eğer sen bunun aşılmasını istiyorsan ben de aşarım ama susmamı yeğliyorsan susarım.'' diye yanıt vermiş. Şah Şehriyar da kuşkusuz Şehrazat konuşabilirsin. Çünkü kadınlardan yana anlatılabilecek hiçbir şeye şaşırmam ben. Çünkü onlar çarpık kaburga kemiğine benzerler. Pek iyi bilinir ki çarpık bir kaburga kemiği düzeltilmek istenirken daha da fazla bükülür ama gereğinden fazla dayatılırsa kırılır. Bundan dolayı çekinmeden konuş. Çünkü bildiğin o alçak karımın ihanetini gördüğüm günden bu yana bilgelik artık bizden uzakta değildir demiş. Ve bu son sözleri söyledikten sonra Şah Şehriyar'ın yüzü ansızın karar. Kaşları çatılmış, rengi solmuş ve durumu kötülemiş. Ve bütün bunlar sadece o eski kötü serüveni anımsamış olmasından ötürü olmuş. Hiç de güven verici olmayan bu değişiklikleri görünce küçük Dünyazat da ''Ablacığım, lütfen bize bildirdiğin kolluk amirleri ve kadınlar hakkındaki öyküyü hemen anlat. Ve bu yüce ruhlu şahtan yana hiçbir şeyden korkma. Çünkü o kadınların değerli taşlar gibi olduğunu bilir. Bunların kimilerinde lekeler, kusurlar ve hatalar vardır. Kimileri ise saf saydan ve her türlü sınamaya yatkındır. O senden çok daha iyi ve benden çok daha güzel bu ayrımı yapmayı bilir ve değerli taşlarla çakılları birbirine karıştırmaz.'' diyerek haykırmaya özen göstermiş. Şehrazat da ''Doğru söyledin yavrum. Ben de tüm yüreğimle efendimize El Malik Üzzahir Rükneddin Baybars El Bundukari ve kolluk amirlerinin öyküsünü anlatacağım. Bunların başlarına gelenler şöyle olmuş.'' demiş ve Şehrazat anlatmaya başlamış. Baybars'ın ve 12 kolluk amirinin öyküsü. Anlatırlar ki, ama gözleri görünmez olan Tanrı en iyisini bilir. Bir zamanlar Mısır'ın Kahire kentinde, sultanlar içinde Bahriye Türkmenlerinin ırkından gelme yiğit ve güçlü bir sultan varmış. Adı da Sultan El Malik Üzzahir Rükneddin Baybars El Bundukdari'ymiş. Onun saltanatı zamanında İslam daha önceleri görülmedik bir parlaklıkla aydınlanmış ve imparatorluk doğunun en uç ülkelerinden batının en ücra sınırlarına kadar uzanmış ve Tanrı'nın toprakları üzerinde ve mavi gök altında Franklerin ve Nasranilerin tahkim edilmiş hiçbir yeri ellerinde kalmamış. Hepsi sultanın ayaklarına birer halı olmuş ve yeşil ovalarda ve çöllerde ve sular üzerinde üzerinde iman sahiplerinin seslerinden başka hiçbir ses yükselmez ve doğruluk yolunda yürüyenlerin adımlarından başka adımların izleri görünmez olmuş. Bize doğru yolu gösteren Abdullah el-Kureyşi'nin oğlu Muhtar Saçan Efendimiz ve metbuğumuz Tanrı'nın duası ve barışı ve en seçkin kutsamaları üzerine olası Peygamberimiz Ahmet Muhammed'e sonsuza dek şükürler olsun. Amin. Sultan Baybars halkını çok sever ve onun tarafından çok sevilirmiş. Uzaktan yakından halkı ilgilendiren adetler ve adab, gelenek ve görenekler dahil her şey onu son kertede meşgul edermiş. Bu yüzden her şeyi kendi gözleriyle görmek ve kendi kulaklarıyla işitmek istemekle kalmaz, öykülere bayılır ve öykü anlatanları dinlemekten hoşlanırmış. Ve geçmiş yılların öykülerini en iyi anlatanları ve yaşanan zamanın olaylarını en iyi şekilde bildiren subay, muhafız ve yakınlarını en yüksek mertebelere yükseltirmiş. Böylece her zamandan çok öyküler dinleme ve aydınlanma durumunda bulunduğu bir gün Kahire'nin kolluk amirlerini toplamış ve onlara "Bu akşam anlatılmaya değer ne biliyorsanız bana anlatmanızı istiyorum." demiş. Onlar da "Başımız üzerine, gözümüz üzerine, ama Efendimiz bizden kişisel olarak başımıza gelenleri mi yoksa başkaları hakkında bildiklerimizi mi anlatmamızı istiyor?" diyerek yanıt vermişler. Baybars da "Bu ince bir soru. Bundan dolayı içinizden her biri dilediğini anlatmakta özgür olsun. Ama hepsi şaşırtıcı olmak kaydıyla." demiş. Onlar da "He vallahi Efendimiz, dilimiz ve sadakatimiz gibi canımız da sana ait." diye yanıt vermişler. Baybars'ın huzuruna söze başlamak üzere ilk gelen de karaciğeri kadınların aşkıyla yaralanmış, yüreği onların peşinde koşarken durmaksızın tuzağa düşmüş, adı Muineddin olan kolluk amiri olmuş ve sultana uzun ömürler diledikten sonra "Ben ey zamanın şahı, size mesleğimin başlangıç yıllarında başıma gelmiş olan olağan dışı bir olayı anlatacağım." demiş ve şunları anlatmış. Birinci kolluk amirinin öyküsü. "Bil ki sultanım ve başımın tacı, Kahire'de komutanımız Alaaddin Sancar'ın buyruğu altında kolluk hizmetleri görmeye başladığım zaman büyük bir üğünüm vardı ve tüm pezevenk ve köpoğlular ve ipten kazıktan kurtulmuşlar ve de orospular benden bir beladan sakınırcasına çekiniyor, vebadan kaçar gibi kaçıyorlardı. At üzerinde kent boyunca dolaşırken sokaktaki halk parmaklarıyla beni gösteriyor ve kimileri ben geçerken yerlere kadar eğilip selam verirken kimileri de gözleriyle birbirine anlamlı işaretler yapıyorlardı. Ben de onların bu durumlarından zebbimi sıyırıp geçen bir sineğinki kadar bile etkilenmiyor ve gururdan şişinerek yolumu sürdürüyordum. Günün birinde valiliğin avlusunda sırtımı duvara dayamış, büyüklüğümü ve önemimi düşünerek oturuyorken gökten kucağıma sanki sorgu sual gününün hükmü gibi ağır bir şey düştü. Bu içi dolu ve ağzı mühürlü bir keseydi. Onu ellerime aldım ve açıp içindekileri eteğimin kıvrımına döktüm ve sayarak içinde ne bir fazla ne bir eksik 100 gümüş dirhem bulunduğunu anladım. Başımın üstüne ve yöremde her yana bakındığım halde bunu benim kucağıma atmış olan kimseyi göremedim ve görünen görünmeyen alemlerin padişahı Tanrı'ya övgüler olsun dedim. Ve babasının bağrındaki kızı gözden yok ettim. Yani keseyi. Ve işte onun öyküsü böyle. Ertesi gün hizmetim gereği bir gün önceki yere çağrıldım. Bir süreden beri orada oturmaktayken başıma ağır bir şey daha düştü ve epeyce kafamı bozdu. Kızgın bir edayla ona göz attım ve bunun her noktadan bağrımda sığınma hakkı tanımış olduğu babasının sevgilisine tıpatıp benzeyen dolu bir kese olduğunu gördüm. Onu da ısınsın diye aynı yere ablasına eşlik etmesi için ve edepsizce arzulara karşı saflığını koruması için yolladım. Ve bir gün öncesi gibi başımı kaldırıp indirdim, boynumu evirip çevirdim ve sağıma soluma bakındım ama bu sevgili konuğu yollayanın hiçbir izini bulamadım. Ve kendi kendime "Uyuyor musun, uyanık mısın?" diye sordum. Ve de "Uyumuyorum, yo vallahi uyku falan yok üzerimde." diye yanıt verdim. Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi urbamın eteklerini sıkıştırdım ve ilgisiz bir tavırda her attığım adımda yere tükürerek saraydan çıktım. Ama üçüncü kez için tüm önlemleri aldım ve gerçekten her zaman keyfimce uzandığım söz konusu duvar dibine ulaşınca uyur gibi yaptım ve ayaklanmış bir deve topluluğunun koparabileceği bir gürültüyle horlamaya başladım. Ve ansızın "Ey sultanım efendim, göbeğimin üzerinde neyi aradığını bilmediğim bir elin varlığını hissettim. Ve ben bu araştırmayla bir şey kaybetmiş olmayacağımdan söz konusu eli, malı yukarıdan aşağı karıştırması için özgür bıraktım ve onu Boğaz yöresinde doğru yola yöneldiği sırada nereye hemşire diyerek şiddetle yakaladım. Ve doğrularak kıçüstü oturdum ve gözlerimi açarak bu yitirici yolda yolunu şaşırmış olan elmas yüzüklerle donanmış nazik elin sahibinin, ey sultanım efendim, bana bakıp gülümseyen pericelik bir genç kız olduğunu gördüm. Tıpkı bir Yasemin gibiydi. Kendisine rahatlık ve dostluk üzerine olsun hanımım, tacir ve malı senindir. Ama bana sadece sen hangi tarhın gülüsün onu söyle. Ve hangi bağın sümbülüsün, hangi bahçenin bülbülüsün, ey genç kızların en arzu duyulanı dedim. Ve böylece konuşurken elimi gevşetmemeye gayret ediyordum. O zaman genç kız davranışında ve sesinde hiçbir utanma belirtmeksizin ayağa kalkmamı işaret edip bana, Yasimu'in, benim kim olduğumu bilmek istiyorsan ayağa kalk ve beni izle dedi. Ben de bir an tereddüt etmeksizin, sanki onu uzun zamandır tanıyormuşum ya da sanki süt kardeşiymişim gibi ayağa kalktım ve urbamı ve sarığımı düzelttikten sonra üzerimize dikkat çekmemek için ama bir an bile gözlerimi üzerinden ayırmaksızın onun 10 adım gerisinden yürümeye başladım. Böyle yürüyerek çıkmaz bir sokağın dibine ulaşınca korkmaksızın yanına yaklaşabileceğime dair bir işaret yaptı. Ona gülerek yaklaştım ve gecikmeksizin onun önünde babasının yavrusunu soluklansın diye dışarı çıkarmak istedim. Ve bir budala ya da bir salak gibi görünmemek için kendisine hazırdır bu hanımım dedim. Ama o bana küçümseyen bir gözle baktı ve onu yerine sok ey muin reis çünkü soğuk alabilir dedi. Ben de işitip itaat ettiğim yanıtını verdim. Ve bunda bir uygunsuzluk yok. Hanım sensin ve ben senin lütuflarınla donanmışım. Ama ey dürüst kız, seni ayartan bu iri reçelli sinir ya da takımıyla birlikte bu zevk değilse bana neden içi dolu 2 kese bağışladın ve göbeğimi gıdıkladın? Sonra da buraya hoplayıp zıplamalara uygun bir çıkmaza getirdin diye ekledim. Bana, ey mıyın komutan, sen benim bu kentte en güvendiğim adamsın. İşte bundan dolayı tüm ötekilere yeğe tutarak sana başvurmuş bulunuyorum. Ama senin sandığından çok başka bir nedenle diye yanıt verdi. Ben de hanımım nedenin ne olursa olsun kabul edilmiştir. Söyle bakalım 100 gümüş dirhem dolusu 2 kese karşılığında satın aldığın kölenden ne gibi bir hizmet bekliyorsun dedim. O da gülerek bana hay çok yaşayasın anlatayım. Bil ki ey muin komutan ben genç bir kıza çılgıncasına aşık olan bir kadınım. Ve onun aşkı içimde pırıldayan bir ateş gibi ve de öylesine içime işledi ki 1000 dilim ve 1000 yüreğim olsa bu tutku daha canlı olamazdı. Bu tapılası kişi de kentin kadısının kızından başkası değil ve onunla benim aramda olanlar oldu. Bu bir aşk sırrı ve de aramızda vaatlerle ve yeminlerle bir anlaşmaya vardık. Çünkü o da beni eşit bir ateşle yanarak seviyor. Bu nedenle asla evlenmeyecek ve asla bir erkek de bana dokunmayacak. Bu ilişkimiz belli bir zamandan beri sürüyor ve artık birlikte yiyerek aynı testiden içerek ve aynı yatakta uyuyarak birbirimizden ayrılamaz olmuşken günün birinde babası şu melun sakallı kadı birlikteliğimizin farkına vardı ve kızını tümüyle benden soyutlayarak ilişkimize son verdi. Bana da bir kez daha evine girersem ellerimi ayaklarımı kıracağını söyledi. O zamandan beri ayrıldığımızdan bu yana deliye döndüğümü dolaylı yollardan öğrendiğim tapılası kızı göremedim. İşte sırf yüreğimi yatıştırmak ve ona biraz neşe sağlamak için, ey eşsiz komutan, sadece senin bu yatıştırma ve neşeyi sağlayacağını bilerek seni bulmaya karar verdim, dedi. Ben, sultanım efendim, gözlerimin önünde bulunan bu eşsiz genç kızın sözlerini duyunca, şaşırmanın sınırında şaşırdım ve kendi kendime, ey tüm güçlerin sahibi Tanrım, ne zamandan beri genç kızlar delikanlıya ve keçiler tekelere dönüşmekte? Ne tür bir tutkudur bu ve ne tür bir aşktır ki bir kadının bir başka kadına duyduğu tutkuya ve aşka dönüşebiliyor? Ve nasıl oluyor da hıyar bir günden ötekine tam takım olarak toprağın onun yetişmesine uygun olmadığı bir yerine sokulabiliyor, dedim. Şaşkınlıkla ellerimi birbirine vurdum ve genç kadına, hanımım, vallahi lütfedip anlattığın işten ben hiçbir şey anlamadım. Bana şunu başından alarak yeniden açıklar mısın? Çünkü vallahi doğallıkla bugüne kadar maralların marallar için, tavukların tavuklar için sevdalandığını hiç duymamıştım, dedim. O da bana, sussana sen komutan, çünkü bu bir aşk sırrıdır ve çok az kimse bunu anlayacak yaradalıştadır. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.